Değerli Erkam Radyo dinleyenleri, gönül frekansınızda, kalbin sesinde Genç Zamanlı programı başlıyor efendim. Ben Deniz Salih Yüzgenç. Bugün inşallah fetih temalı güzel bir programa imza atacağız. Bizleri twitter.com/gençzamani, facebook.com/gençzamani adreslerinden takip edebilirsiniz. iletisim@gençzamani.com adresinden de bizlere mail yolla ulaşabilirsiniz. Erkam'da Genç Zamanı hashtagimizde bizleri Twitter'dan ve Facebook'tan her zaman sorularınızla, düşüncelerinizle gösterebileceğiniz kendinizi ağımızdır, sistemimizdir. Şimdi bugün değerli bir arkadaşımız, değerli bir dostumuz konuk oldu bize. Ömer Faruk Bozdemir bizimle birlikte. Ömer hoş geldin.
Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum programa davet ettiğiniz için.
Ömer Faruk Bozdemir'i kısaca şimdi soracağız kendisine. Ömer Faruk Bozdemir kimdir diye. Ben yine de biraz bahsedeyim kendisinden. Ömer Faruk Bozdemir benim yaklaşık 10 yıllık dostum, arkadaşım. Kendisiyle çok uzun, güzel bir hikayemiz var. Bununla birlikte İslam ilimler okuyor Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi'nde 3. sınıfta ve bugün dedik ki ya her zaman programa böyle ünlü simaları, ünlü isimleri getirmeye gerek yok. Bazen de bizim dostlarımız, kardeşlerimiz gelsin. Bunlarla birlikte hasbihal edelim. Kendi sorunlarımızı, kendi düşüncelerimizi böyle paylaşalım. Etkinin daha çok olduğuna inandık böyle durumlarda. Bu yüzden böyle bir formatımız oldu. Lütfü abinin de yokluğunda bunu böyle değerlendirmiş olduk. Şimdi Ömer'e soruyoruz. Ömer Faruk Bozdemir kimdi? Böyle kısaca biraz bahsetsin. Ardından da fetih temalı bir program dedik. Çünkü fetih haftasındayız. 29 Mayıs'ı geride bıraktık. 30 Mayıs tarihinde böyle bir programda inşallah fetih konusuna, kendi fatihin nasıl olacaksın? Kendi fatihin olmak ne demektir? İnsan fatih nasıl olabilir? Soruların cevaplarını aramaya devam edeceğiz. Kimdir Ömer Faruk Bozdemir? Şöyle kısaca biraz bahsedelim kendimizden.
Eyvallah. Öncelikle bütün dinleyenlerimizi selamlıyorum sevgiyle, saygıyla. Ömer Faruk Bozdemir, bendeniz 92 Kadıköy doğumluyum. Maltepe İmam Hatip, ondan sonrasında şimdi Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi. 3. sınıf dedin ama 2. sınıftayım.
Öyle mi?
Evet, orada bir karışıklık oldu, hazırlık okuduğumuz için. İstanbul Erenköy'de oturuyorum, ikamet ediyoruz elhamdülillah. Manevi bir ortamdayız. Orada kütüphane hizmetinde bulunuyoruz şu an. Bir arkadaşlarla, gençlerle beraber bir kütüphane hizmetimiz var. Elhamdülillah gençlerin derdiyle dertlenmeye devam ediyoruz. Öyle yani.
Evet. Şöyle bu kütüphane hizmetinde bulunuyoruz dedin. Orayı ben de bazen ziyaret ediyorum. Neler yapıyorsunuz mesela orada? Birkaç anekdot bize paylaşır mısın bu konuda?
İnşallah. Salı cumartesi günleri sohbetlerimiz bulunuyor. Risale-i Nur sohbeti yapıyoruz. Ayrıyetten kendi yolumuzun, manevi yolumuzun sohbetlerini, kitaplarını okumaya çalışıyoruz. Ayrıyeten cuma günleri Kur'an dersimiz bulunuyor. Peder benim, muhterem peder beyim İbrahim Bozdemir ders veriyor. Onun haricinde gençlerle yeri geliyor film izliyoruz. Yeri geliyor muhabbet, çay içiyoruz, muhabbet ediyoruz.
Evet.
Verimli geçiyor elhamdülillah. Herkesi evet. De davet ediyoruz, bekleriz.
İnşallah. Buradan programa ilgisi olanlar, takip edenler bizleri. Eğer düşünürlerse böyle bir şeyi Ömer Faruk Bozdemir'le de irtibat kurabilirler bizim Twitter ve Facebook sayfamız üzerinden. Şimdi o zaman hemen şöyle bir bakalım. Fetih konusundan bahsedeceğimizi söyledik. Kendi fatihin nasıl olabilirsin? İnsan nasıl fatih olabilir diye. Hemen Genç Dergi'nin Mayıs sayısına bakacağım bu yüzden. Çünkü Genç Dergi'nin Mayıs sayısında tema fetihti. Yani kendi fatihin olacak yaştasın.
Eyvallah.
Kapağıyla çıkmıştı Genç Dergi. Dosya konusunda, dosyanın başlangıcında şöyle bir giriş var. Diyor ki İçinde bir Konstantinopolis var. Açılıp gülzar olmayı bekliyor. Onun fatihi olursan müjden hazır. Kurtulacaksın. İki dünyan mamur olacak. Ne var ki bu o kadar kolay değil. Aşılması zor surlar var. Suda bile yanan Rum ateşi var. Önüne geleni yıldıran, ürküten bir ünü var. Nice civanları, yiğitleri alt etmiş. Köhne bir mezbelelik gibi hep orada kalmış. Kötülük yapmaya ve yaymaya devam etmiş. Onu almak, açmak kolay değil. Dışarıdan da destekçileri var. Ama sana fatihlik yazılmış bir kere. Çare yok. Kendi İstanbul'unu alacaksın. Bunu azimli ve kararlısın. Ya ben ya o diyecek kadar hem de. İçindeki karanlığın fatihi olma zamanı geldi kardeşim. Bunu yaptığın zaman dışarıdaki fetihler ardı ardına söküğün edecek. Haydi durma. Harekete geç. Sen de kendi fatihin olacak yaştasın.
Eyvallah. Çok diye, güzel. Çok güzel.
Diye böyle Mehmet Lütfü Arslan abimizin dosya konusunda hitabı. Şimdi insanın kendini fethetmesi dedik. Nasıl mümkün olur diye. Bizler 20 yaşlarda olan gençler olarak aslında zaten hani Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaşları, hatta geride bile bırakıyoruz yavaş yavaş.
Evet, geçtik hatta.
Evet. Evet, Arif Nihat Asya'nın o güzel eserinde geçiyor ya hani, kızım sen de Fatihler doğuracak yaştasın. Sen de Fatih İstanbul'u fethetti yaştasın hitapları. Bunlar hep hem bayan kardeşlerimize hem bizlere hitap edilen sözler. Şimdi ben şunu düşünüyorum. İnsan bir şeyi fethederken, bir şeye sahip olurken izlediği birkaç yöntem olmalı. Mesela ben üniversiteyi fethedeceğim. Ne demektir bu? Üniversite benim olacak anlamında değil. Üniversiteyi kazanacağım, üniversiteyi bitireceğim, başarılı bir öğrencilik döneme geçireceğim. İnsan aslında hayatın her aşamasında fetihlerde bulunuyor. Bu
tabii ki, tabii ki de.
Aynı mesela dedik ya, rabıta. Rabıta aslında tasavvufta farklı bir anlama sahipken, değil mi? Bir arkadaş bir arkadaşla ne yapıyor? Rabıta kuruyor. Ya da bir anne oğluyla rabıta kuruyor. Bunun gibi fetih dediğimiz şey de hayatımızın her aşamasında olan bir durum. Mesela senin Ömer Faruk, ne gibi yöntemlerin oluyor bir şeye karar verdiğin zaman, bir şeyi fethetmeye karar verdiğin zaman? Ya da şöyle soralım, fetih dediğimiz zaman tam olarak ne anlıyorsun?
Evet, fetih dediğimiz zaman biz Arapça okuduğumuz için tabii hem ıstılahi hem de lügat manası geliyor. Silahi olarak tabii Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri gibi ecdadımızın yaptığı fetihler sahabe döneminden itibaren. Ama bize bakan yönü, ciheti tabii ki de lügat olarak açmak manasında kullandığımız fetih, fethetmek. Dediğin gibi üniversite veya kişinin kendi hayatında yaptığı çalışmalarda belli başlı aşamaları aşması gerekiyor. Açması gerekiyor. Bence evet. Bunun en önemli yönü de ruhi olarak fetihlerde bulunabilmek. Evet. Zaten Lütfü abinin de dile getirdiği gibi nefis tezkiyesinde bulunabilmek için kişinin kendi kendini fethedebilmesi. Yani men arefe nefsehu fakat arefe rabbe sırrı. Yani kişi kendini tanımaya başladıkça Allah Celle Celaluhu'yu de tanıması. Bu fetih sonucunda ulaşılan müspet olaylar, müspet neticeler kişiye inşallah düzgün, değerli bir fetih nasip ettiğini anlayabilmesi için
önemlidir.
Evet, güzel bir sonuç olur yani,
peki,
netice alır.
Peki şöyle, senin kendi fetih aşamanda yani nelere dikkat ediyorsun, nelerle birlikte oluyorsun? Arkadaşlarınla mesela bir yere gittiğin zaman, biz hani sosyal hayatta da bazen bazı şeyleri paylaşıyoruz seninle. Arkadaşlarınla beraberken onları harekete geçirmek için neler yapıyorsun? Nasıl yöntemler var?
Tabii bunun için en başlı özellikler, birincisi karakter.
Evet.
Girdiğimiz ortamlarda belli çizgilerimizi korumaya çalışıyoruz. Bugün dönemin kirlilikleri, küfürdür veya boş konuşma, dedikodu, gıybet gibi menfi sonuçlar doğuracak, neticeler doğuracak olaylardan uzak durmaya çalışıyoruz. Diğer türlü biraz daha aktif, heyecanlı bir gençlik çizgisi çizildiği zaman, tabii gençlerin içinde öyle bir enerji olduğu için bunu doğru bir yere aktarabilmesi için biz de köprü, hı hı, cihetinde, evet, köprü olmaya çalışıyoruz.
Bir istasyon vazifesi gibi sanki.
Tabii ki de, tabii ki de.
Kendi içinde hizmet metodunu böyle belirledin.
Evet, samimi bir şekilde, evet, gençlerle dertlerini dinleyerek onların istekleri doğrultusunda, tabii burada Kur'an ve sünnet çizgisi içindeki, hı hı, hani Bediüzzaman Hazretleri'nin dediği gibi helal dairesi geniştir, keyfe kafi gelir cihetinden. Evet. Bizler de helal dairede kardeşlerimize vakit geçirip sorunlarına çözüm üretmeye çalışıyoruz.
Evet. Şimdi tekrar o zaman bir Genç Dergi'nin Mayıs sayısına bakalım. Orada Nuri Pakdil'in röportajı var.
Evet.
Kadir Bekar'ın yaptığı. Kadir Bekar abimizin. Nuri Pakdil diyor ki en büyük fetih insanı yeniden inandırmaktır. Çok güzel bir ifade. Nuri Pakdil'i biz 7 güzel adamdan tanıdık.
Evet.
Oysa son yarım asırdır ülkemizin en büyük fikir öncelerinden, fikir mirasımızın en büyük mirasçılarından, miras bırakanlarından biri. Fakat 7 güzel adamla tanıdık, popüler bir diziyle tanıdık. Hamdolsun yine tanıtanlardan Allah razı olsun tekrar.
Allah razı olsun.
Biz belki kendi içimizde tanıyorduk öncesinde ama ülke olarak popülerliğiyle birlikte adı duyuldu Nuri Pakdil'in.
Necip Fazıl ödül vermişti yanlış hatırlamıyorsam, değil mi?
Nuri Pakdil'e
Necip Fazıl'ın onur ödüllerini almıştı,
evet, Tayyip Erdoğan'dan. Evet, Nuri Pakdil'in, evet, Necip Fazıl ödüllerinde onur ödülünü aldı.
Evet, genelde oradan herhalde biraz daha şu an gündeme çıkmıştı.
Evet, kendisi geçtiğimiz haftalarda da Kudüs'e gitti. Mesela Kudüs şairi olarak bilinir. Kudüs,
evet, evet, hatırladım, söylemiştin
olarak
herhalde.
Evet, TİKA'nın desteğiyle Başbakanlığın kurumu TİKA biliyorsun. Başbakanlığın kurumu TİKA'nın desteğiyle Kudüs'e gitti. Orada da ilk yaptığı şey Cumhurbaşkanı telefon aramak oldu. İşte Cumhurbaşkanım ben Kudüs'teyim, Allah razı olsun şeklinde bir hitabı vardı. Videoyu da almışlar mı? Teşekkür ediyor. Şimdi Nuri Pakdil'in tabii medeniyetimizde son yarım asırda bize verdikleriyle kalbimizi taht kurdu gerçekten. Gönlümüzde, fikir dünyamızda. Bir de hala genç kalabilmesi. Yani ruhi olarak.
Tabii ruhi genç,
evet, çünkü bir insanın fetihe inanması demek genç olduğu anlamına geliyor. Yani ben fetihe inanıyorum. Her şey fethedilebilir hala demek. Eşittir genç demek. Geçtiğimiz günlerde Mehmet Dinç Hoca bahsetmişti. Amerika'da bir eğitime gittiği zaman 93 yaşında bir tane hoca kürsüye çıkmış. Yeni kitabını tanıtıyormuş. 93
Maşallah
yaşında ya. Yeni kitabını tanıtıyormuş ve şöyle demiş. Önümüzdeki kitap çalışmamda da şunları ekleyeceğim.
İnanmış.
İnanmış. Yani yaşı, cinsiyeti, ülkesi, dini ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun olaya inanmak, meseleye inanmak bu gerçekten. Şimdi biz diyoruz ya, ya biz 20 yaşlardayız, ürün veremeyiz, kendimize güvenmiyoruz falan. Oysa yeterli doluluğa eriştikten sonra ürün vermenin de büyük ehemmiyeti var.
Tabii aynı ağaç gibi.
Evet.
Belli bir yetişmeye erdikten sonra meyve de, semeresi de arkasından gelecektir Allah'ın izniyle.
Evet. Çünkü şöyle bir şey var. Hep kendi hayatımızdan bahsederek konuşuyoruz burada. Çünkü aslında programı anlamlandıran da bu. Genç zaman dediğimiz zaman kendi dünyamızdan konuşarak hitap ediyoruz. Ben kendi dünyamdan baktığım zaman şunu görüyorum. Ya 20 yaşlarda kitap vermek bizim için sadece mahalle baskısı olarak anormal bir durum olur.
Yoksa tabii, doğru bir tespit.
Şimdi Peyami Safa'ya bakalım. Peyami Safa değil mi? Son yarım asrın Cumhuriyet döneminin en büyük romancılarından biri. 22 yaşındayken ilk romanını yazmış. Necip Fazıl keza öyle. 20 yaşların başında ürün vermeye başlamış. Cemil Meriç öyle. 38 yaşına geldiği zaman Cemil Meriç alma oluyor. Alma aldıktan sonra ürün vermeye devam ediyor. Fethetme sevdası.
Eyvallah.
Fethedecek. Hala fethedecek bir şeyleri var. Yani fethetmek dediğimiz zaman ya işte surları açtı, kapıları kırdı falan değil. Adam gönüllere girme sevdalısı. Fetheden insan gönüle girme sevdalısı insandır her zaman. Bu anlamda Nuri Pakdil gibi bir insanın da varlığı bizler için gerçekten çok büyük bir şükür sebebi. En büyük fetih insanı yeniden inandırmaktır. Bu söz müthiş bir söz. Kadir Bekir'le konuştular. Mesela hemen sana sorayım tekrar Ömer. Tabii ki bir gelecek planlaman vardır.
Evet.
İleriye
acizler,
dair.
Tabii.
Herkesin olduğu gibi.
Tabii.
Plansız insan yaşayamıyor. Bazı işte kişisel gelişim uzmanları diyorlar ki ya plan yapmayın geleceğe dair, anı yaşayın. Hani Latince'de bir söz var ya, carpe diem diye. Ya bunlar tamamen aslında değil mi?
Bizlerden hayvanları da ayıran bir özelliktir bu. Hayvanların geçmiş ve gelecek dertleri olmaz. İnsanların geçmişe takılıp gelecek endişeleri olur.
Evet.
Aşılması gereken bir şeydir ama tabii ki de tedbiri de almadan
kesinlikle
olmayacaktır yani. Bu tedbir olarak da biz de bir şeyler düşünüyoruz tabii.
Evet. Bu zaten insan fıtratında olan bir şey. Dediğin gibi senin de. Bizi diğer canlılardan da ayıran yani şey belki de sürekli düşünmemiz, plan yapmamız geleceğe dair. Ömer, Hazreti Ömer'in de bir sözü var ya.
Alayım
hani geçmiş yaşamamış gibi olsun.
Evet. Geçmiş ve gelecek kör döndür diyor. Evet. Takılmamak lazım.
Bu yüzden anı yaşayacaksın ama anı da hem bir geçmiş tefekkürüyle hem de bir gelecek düşüncesiyle yaşayacaksın.
Tabii ki, tabii ki.
Bu anlamda sormak istiyorum sana. Konuyu da öyle bir açtım ki fark ettiysen
evet,
değil mi?
Evet,
yani hani bir soru soruyorum ama o kadar aç aça gittik bayağı bir. Hamdolsun. Şimdi gelecek planlaması olarak fethedeceğim dediğin şeyler var mı? Şunları fethetmeliyim. Belki üniversiteyi bitirdikten sonra yüksek lisans. Başka örnekler. Yani acaba dinleyicilerimiz neler bulabilirler? Belki senin hayat planlaman onlara farklı bir şey gösterebilir.
Evet, teşekkür ediyorum. Güzel bir soru sordun. Akademik çalışmalar tabii nasip işi biraz daha. Çabaya bağlı. Ancak fikriyat yönünde şöyle bir düşüncemiz var. İnşallah bir dernek çalışması yapacağız. Senin de malumun. Dernek çalışmamıza da şunu istiyoruz. Gençlerden yetenekli kardeşlerimizin hangi alanda olursa olsun, bence bu önemli bir şey. Şu an toplumumuzda gerek ulema içinde, benim kendi nacizane bir düşüncem bu. Ulemamızın içinde ya da toplumumuzun içinde yetenek avcıları az. Gençlerdeki yetenekleri ortaya çıkaracak, onların elinden tutup belli bir yerlere taşıyacak, aynı sözün başına dediğimiz gibi köprü vazifesi görecek olan...
Evet.
İnsanları nadir karşılaşıyoruz, nadir bulabiliyoruz. Bizim de bu çalışmamız inşallah bütün kardeşlerden de böyle bir çalışma yapmasını tavsiye ederim. Bütün kardeşlerden de bunu bekliyoruz. Şöyle söyleyeyim. Dernek faaliyetlerinde herhangi bir alanda yetenekli bir kardeş, tabii ulemanın da fetvasıyla, güvendiğimiz fıkıh hocaların, fakihlerimizin de fetvasıyla, gerek müzik alanında olsun, gerek karikatür alanında olsun, gerek yazı olur, sohbet olur, yani İslami cenahtan bir fikir aşılayabilecek, gençlerle paylaşabilecek insanlar olsun. Bunların belli programlarla, Üsküdar'da düşünüyoruz tabii projeyi, inşallah Allah nasip ederse, belli bir proje içinde, program içinde gençleri böyle bir heyecanı sürükleme hedefimiz var. Bu tabii akademik çalışmadan biraz daha farklı. Bu bizim kendi arkadaş çevremizle beraber düşündüğümüz şey. Benim temas etmek istediğim böyle bir çalışma ya da bu tarz çalışmalar şu an STK'lar elhamdülillah güzel çalışıyor, ancak biraz daha aktif, burada bir tenkit eleştiri yapmıyorum, yanlış anlaşılmasın.
Yok, onu da yapabiliriz aslında. Yani, kendi içimizde böyle bir arayışta olmamızın nedeni de tabii ki var değil mi?
Tabii yani tenkitler biraz daha böyle umuma açık değil de biraz daha hususi yerlerde ediyorsak ediyoruz. Çünkü yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebiliyor. Elhamdülillah ama bugün STK'larımızın çalışmaları güzel. Ehli sünnet üzere akaidi belli bir çerçevede tutmuş insanlar. Ancak dediğim gibi yani gençlerde belli bir heyecan var, potansiyel var. Biz Erenköy'de biliyorsun beni bugün aldın hatta Allah razı olsun arabayla. Çeşmiler'de mesela bizim Erenköy'de meşhur. Böyle erkeklerin genelde bulunduğu bir kafedir bu. Burada mesela ben gençlerle bazen temasta bulunuyorum. Gençler genelde İslami fikriyatı savunuyorlar. Hı hı. Ancak icraatla fikriyat birbirlerini tamamlamadığı için amel noktasındaki eksiklik hem dava şuurunu, dava heyecanını söndürmüş oluyor. Hem de kişinin kendi özgüvenine zarar veriyor. Benim evet. tespit ettiğim bir şey bu. Doğruluğu, yanlışı tartışılabilir belki ama.
Bir de şöyle bir şey var mı Ömer? Mesela bizim jenerasyonun en büyük problemlerinden biri bu bana sorarsan. Sen nasıl düşünüyorsun merak ediyorum. Bizde özgüveni farklı yerlerde arama diye bir şey var. Yani özgüveni. Özgüven duygusunu oturtmak için farklı metotlar kullanıyoruz.
Yani haram dairede mi diyoruz?
Haram
yani,
dairede de yapıyoruz bunu.
Evet dairesinde. maalesef. Ergenlik çağlarında yaşanan şeyler bunlar. Hı hı. İşte benim demek istediğim de bu heyecanı müspet sonuçlar doğurabilecek bir alana çekebilmek. Helal dairede hizmete veya biraz da hizmet geniş bir kapsam oluyor ama en azından kişinin kendi gelişimini arkadaşlarıyla beraber ailesini de mutlu edebileceği şekilde kendi geleceğini de önünü aydınlatabilecek bir şekilde yapabilmesi asıl fetih şu anlık gençler için bunun olacağını düşünüyorum.
Hı hı. Evet. Şimdi o zaman bir yazıdan daha bahsedelim. Evet. Gençler giden. Fete giden dört atlı. Selim Tiryakioğlu'nun kelimelerin izinde köşesi. Selim abimiz Yıldız Teknik Üniversitesi'nde araştırma görevlisi. Selim Hoca. Selim Tiryakioğlu. Biz abi diyoruz kendisine. Hukukumuzdan sebep. Fakat Selim Hoca'dır. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde. Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde. Edebiyat Fakültesi'nde. Fete giden dört atlı. Rıhlet, seyahat, hicret, sefer demiş. Şimdi fetih, sefer zaten değil mi? Kelime evet. olarak bütün. Seyahat zaten hani
dolaylı yoldan
dolaylı seyahat yoldan, hicret oluyor. Dolaylı yoldan evet, olsa rühlet, da hani evet. anlam olarak anlam bütününe sahip. Rıhlet. Acaba rıhlet ne demek? Hemen ondan bahsedelim biraz da. Rıhlet ilim için yola koyulmaktır.
Evet.
Rıhlet sahibi olmak derler ya mesela büyükler. Fetih açmaktır. Açmak için yolmak gerekir. Yollar yola yola açılır. Çimenleri yolunca yol olur. Yol kelimesinin esası yolmak fiilidir. Demek ki yolmayınca, çimenleri ezmeyince, hareket etmeyince yollar açılmamaktadır. Fetin esası harekettir. Harekette bereket vardır.
Eyvallah.
Bu zaten
hakikaten güzel bir
şiarımız olacak bir şey. Türkler fatih bir millettir. Bunun sebebi göçer olmalarıdır. Kışlıktan yazlığa, yazlıktan kışlığa, doğudan batıya göçen Türkler oldukça fazla mesafe yol kat etmişlerdir. Değil mi? Türkler
tabii de,
kaç kıtayı geçmişler? Üç kıta mıydı?
Üç kıtayı
üç asırda geçen böyle tarihi adını yazdırmış bir milletiz biz. Yola yola yollar onlara açılmış da açılmıştır. Demek ki yeniden fethi için yolları kat etmek gerekir. Sır buradadır. Diyoruz. Her kelime müstakil bir mana ifade eder. Bir iş dört kelimeyle ifade edilemez. Ortada dört kelime varsa dört tane iş var demektir. Evet. İslam medeniyet dairesinde neş-ü nema bulan Türkçe bu açıdan oldukça zengindir. Türkçe İslam medeniyeti çerçevesinde varlığını zenginleştiren bir dil. Çünkü içerisinde Farsçadan, Arapçadan, farklı dillerden anlamlar, kavramlar barındıran bir dil.
Evet, Osmanlıcadan gelen evet. bir birikim var.
Tam burada aslında şöyle bir parantez açalım. Zaten ilk bölümümüzün yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Şöyle bir parantez açalım. İkinci bölümde bu yazı üzerine konuşuruz birazcık.
Eyvallah.
Burada ben bir soru sorayım. Mesela Türkçeden bahsettik ya. Hani Türkçe değil mi? Dilimizle alakalı mesela senin kafanda neler var? Yani üniversitede Arapça okuyorsun, İslami ilimler okuyorsun. Neler gördün Türkçe ile alakalı? Kafanda soru işaretleri var mı? Ya da şöyle bir şey daha ekleyeyim. Şimdi uydurukça diyorlar ya, uydurma Türkçe. Ona bakış açın nasıl?
Evet, biz İslami cenahta bulunduğumuz için elhamdülillah. İslami düşünceye sahip olduğumuz için tabii ki de eğer ki niyetler İslam'ın zıttına yani İslam'ın önüne set çekebilmek içinse biz de İslami bir dava şuurunda bulunduğumuz için benim şahsi tezim diyelim ya da büyüklerimizden öğrendiklerimiz İslami bir dava savunan bir gencin uydurma kelimelerle konuşmaması gerekir. Hele ki bu kelimelerin uydurulma sebebi İslamiyet'e zarar vermek, İslami tefekkürün önüne geçmekse Kur'an ve sünnetten anlaşılması gerekenleri anlayamasınlar diye yapıldıysa tabii ki de biz buna karşıyız. Tabii farklı yorumlar var. Şimdi tarihsel verilere girdiğimiz zaman işte Avrupa'ya yakınlaşmak için o dönemi anlayabilmek, o dönemde onlarla beraber hareket edilebilmesi için böyle bir hareketin yapıldığı söyleniyor. Ama bizim düşüncemiz şöyle, insan kelimelerle düşünür. kelime haznesi ne kadar geniş olursa tefekkürü, tahassüsü o kadar yüksek olur. İlk başta tabii ki de iş kelimelerin doğru manalarını doğru bir şekilde bildiğimiz zaman şu çark şu şekilde işiyor benim anladığım kadarıyla kalple beyin çarkı. İnsan ilk önce basit misalen ayetten veya hadisten veya güzel bir hikmet dolu bir sözü karşısında bulduğu zaman onu okuduğunda oradaki kelimeler aklında belli manaları oluşturuyor. Hı hı. Bu manalar sonucunda o çark döndükten sonra kalp çarkını döndürmeye başlıyor. Evet. Ne oluyor? Bu sefer tahassüs başlıyor. Hislenme başlıyor ve olayı aynel yakın, ilmel yakın, hakkal yakın bir şekilde, üç şekilde de anlamış oluyor. Tabii bunun tasavvufi mertebesinde bulunan şeyden bahsetmiyorum, manadan bahsetmiyorum. Zahiren güzel bir sözü gördüğü zaman, mesela daha demin söylemiştim, men arefe nefsehu fakat arefe rabbe, nefsini tanıyan bilen Rabbini tanır bilir. Şimdi nefsin ne olduğu kelime lügat olarak insanda bir şeyler uyandırabiliyorsa, daha önce hiç nefis muhasebesine girmediyse tabii ki de farklı olur ama nefisten anladığı bazı şeyler varsa, evet, Allah Celle Celaluhu ile ilgili Allah kelimesi geçtiğinde aklında bir şeyler oluşabiliyorsa bu peşine tefekkürü getirir. Tefekkür peşine tahassüsü getirir ve bu yola girmesi veya girmemesi arasında kendi seçimini yapabilmesi için aklında belli kapıları açar. Yani demek istediğim şu, kısaca özetlememiz gerekirse, herhalde vaktimiz de doluyor.
Estağfurullah, devam edebilirsin.
Yani tefekkür insanın düşünce sistemini belirler. Kelimeler daha doğrusu. Uydurma kelimeler kullanıldığı zaman, mesela yargıç benim kendi bildiğim kadarıyla uydurma bir kelime. Hakim
zaten
yerine.
Şey var, hani hukuk terimlerinin birçoğu öyle. Danıştay, evet. Sayıştay.
Yani arkasında altında bir barınan bir mana yok. Hakim hükmetmekten geliyor. Hakeme fiilinden gelir. Aynı yargıç yargılamaktan geldiğini ben düşünüyorum. Yargı dediğimiz zaman oluşan
anlamla.
Evet, anlamla, manayla akıldaki hakimin, hükmetmenin manası farklı.
Evet.
Tabii bunun sonucunda ne oluyor? Beyinde oluşan şey, düşünce farklılaşmaya başlıyor. Bu da insanı yanlış düşüncelere sevk edebiliyor.
Yani şöyle bir şey anlıyorum ben o zaman. Üretilen ya da türetilen kelimeler sonradan insanların kafalarındaki bilinci değiştirmek için yapıldı.
Evet, evet. Ya hani benim anladığım
değil de kafalarımızdaki o bizim bildiğimiz, inandığımız şeyleri değiştirmek için yapıldı diyorsun.
Ben öyle düşünüyorum.
Ben de buna katılıyorum Ömer. Ben de buna katılıyorum.
Doğrudur yani.
O zaman şöyle yapalım. İlk bölümümüzün sonuna geldik.
Eyvallah.
Bizleri twitter.com/gençzamani, facebook.com/gençzamani adreslerini takip edebilirsiniz. Kıymetli dinleyenlerimiz. Ben Deniz Salih Yüzgenç, Ömer Faruk Bozdemir'le birliklerimize devam ediyoruz. İkinci bölümde tekrar görüşmek üzere. Kıymetli dinleyenlerimiz, Genç Zamanlı programı kaldığı yerden devam ediyor. Ben Deniz Salih Yüzgenç, 96.8'den sizlere sesleniyoruz. Ömer Faruk Bozdemir konuğumuz bugün. Kıymetli bir dostumuz.
Teşekkürler.
İlk bölümde bahsettiğimiz gibi bugün fetih konusundan bahsediyoruz.
Biraz dallandık budaklandık ama.
Evet. Bazen konulardan konulara geçiyoruz.
Evet.
Bu da aslında bazı dinleyicilerde şöyle bir izlenim oluşturabilir. Ya bu adamlar sürekli konudan konu atıyorlar. Aslında öyle bir şey yok. Bu mesela hani İsviçre'de bilim adamları var ya, bu malum bilim adamları.
Demişler. Her şeyi ki, bulan bilim adamları.
Evet. Demişler ki konudan konuya geçmek eğitimde, eğitim metodu olarak dinleyici kitlesinin, yani öğrenci kitlesinin algısını direkt çekebiliyor. Yani ben bir konudan bir konuya geçiyorum. O an beyin çünkü farklı bir formatta
tabii,
çalışıyor.
Tabii tabii, sıkmaz bir de. Sıkmaması evet, da önemli konuşmanın sıkması.
Formatımız biraz rahat olduğu
evet,
için
rahatız.
Böyle devam ediyoruz. İlk bölümde dediğimiz gibi fetihten bahsettik. Tabii bizleri Twitter'dan, Facebook'tan takip edebilirsiniz. Erkam'da Genç Zaman hashtag ile de sorularınızı, düşüncelerinizi bizlere paylaşabilirsiniz. Selim Tiryakioğlu'nun bir yazısı vardı Genç Dergi'de. Ondan bahsetmiştik ilk bölümde birazcık. Kaldığımız yerden biraz da okuyalım. Onun üzerine konuşalım dilersen Ömer.
Olur, olur. Tabii buyurun.
Her kelime müstakil bir mana ifade eder. Bir iş dört kelimeyle ifade edilemez. Ortada dört kelime varsa dört tane iş var demektir. İslam, medeniyet dairesinde neşvi nema bulan Türkçe bu açıdan oldukça zengindir. İlk bölümde zaten bunu okumuştuk.
Evet, biraz da
biraz başa aldım. Bize gönülleri ve belleri açacak olan dört tane güzel kelimemiz vardır. Rıhlet, seyahat, hicret ve sefer. Rıhlet, ilim için yola koyulmaktır. İslam'da her şeyin başı ilimdir. İlimsiz yol, yol değildir. İlme giden yol, yolların en güzelidir. Rıhlete çıkan insan da oyalanmamalı. Öğrenmek, istediği bilgiyi öğrendikten sonra hemen geri dönüp kendi muhitinde onu öğretmelidir. sahabe efendilerimiz bir tek hadis öğrenmek için kilometrelerce yol kat etmişlerdir. Hazreti Musa Efendimiz yol arkadaşı gençle birlikte ilim uğrunda yolculuğa çıkmıştır. Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğini duyan insanlar uzak diyarlardan Mekke'ye gelmişler. İhtiyaç duydukları bilgileri öğrendikten sonra memleketlerine dönüp hemşehrilerini anlatmışlardır. Fetihler dolayısıyla pek çok ülkeye dağılan sahabelerin bildiği hadisler rıhleler sayesinde dağılmaktan kurtulmuştur. Rıhleler fetihleri, fetihler rıhleleri izlemiştir.
Çok güzel.
Evet. Şimdi rıhlet konusundan başlamış olduk. Rıhlet ilim için yola koyulmaktır.
Doğru.
Diyoruz. İlim için yola koyulma adına şu an biz tabii popüler kültürdeyiz. Popüler bir dönemde yaşıyoruz. Bu zamanın çocukları olarak, bu jenerasyonun ürünleri olarak aslında beyinlerimiz. Nasıl acaba ilim yolunda hareket edebiliriz? Bir genç olarak senin izlenimlerin nasıl Ömer?
Başlangıçta zannımca niyetin halis olması gerekiyor. Çünkü ilim yolu bizim de içinde bulunduğumuz, gerçi üniversite tedrisatı biraz da hakiki ilim yolu denir mi denmez mi tartışılır ama niyet sağlam olduktan sonra Allah Celle Celaluhu insanın karşısına ilminden istifade edeceği insanlar çıkarıyor. Benim kendi tecrübelerim, hayatımdaki tecrübelerim bunu gösteriyor. İstisnalar olabilir tabii ki. Niyetin düzgün bir şekilde belirlenmesi, doğru insanların yönlendirilmesiyle, doğru şeylerin okunmasıyla, kitap olsun veya doğru insanlarla beraberlik sonucunda insan rıhletini gerçekleştirebilir. Bunun için tabii kaleme de almış Selim abi ama evet. Rıhlet aynı zamanda seyahati gerektirir, aynı zamanda hicreti gerektirir ve kendi içine yapılmış bir seferdir. Burada rıhlet, seyahat, hicret ve sefer başlığı altında almış. Dört ayrı kelime. Hı-hı. Aslında hepsi de birbirleriyle bağlantılıdır. Orada sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ziyareti, ilim öğrenmek için diğer insanların ziyaretinden bahsediyor. Aslında onlar da aynı zamanda birer seyahattir. Manevi bir hicrettir. Manevi bir seferdir aynı zamanda.
Evet. Devamında yazının şöyle. Seyahat su gibi akmaktır. Yeryüzünde su gibi akan insanlara seyahat denir. Seyahatte asıl gaye yaratana ibadettir. Seyahate çıkan insan mekandan koparak mekanlar üstü bir platformdan dünyayı seyre dalar. Seyahat tefekkür için bulunmaz bir fırsattır.
Evet, doğru, çok doğru.
Seyahat sayesinde yaratılanları görür, onların ahvalini bilir, kimler nerede nasıl yaşar öğrenirsiniz. İşte bu bilgiler fetihlerin anahtarıdır.
Doğru, çok doğru bir abi tespit. Çünkü mesela bizim bir Afrika seyahatimiz olmuştu. Sudan'a gitmiştik eğitim için bir ay.
Evet.
Hakikaten yani yıllarca anlatılmıştı bize Afrika'daki zor durum, yokluk vesaire. Tabii insan gördükten sonra gerçekten anlıyor. Orada bir yokluk ve buna ortak olma, o hissiyatın içine girebilme.
Evet.
Bu işin sonunda tabii ki de rıhletin, seyahatin tamamı, bu bahsettiğimiz kelimenin hepsinin aslında yaşandığı zaman manaların anlaşılabileceği, bunlar ağır kelimelerdi aslında. Yaşandığı zaman belli başlı manalar akılda ve kalpte oturuyor. Ancak yaşanması gerekiyor.
Evet. Şimdi Afrika'dan bahsettin ya Ömer. Afrika seferinden bahsettin. Evet. Bizim de Uluslararası Genç Derneği'nin
bu Temmuz ayında.
Evet. Herhalde. Bir projesi var. Yani Ramazan'ın ortasında olacak. Bir 20 gün kadar bir proje olacak inşallah. Gönüllü yaşıyoruz, katılaşıyoruz başlıklı bir proje. Şimdi Afrika seyahatinle alakalı belki dinleyicilerimize aktarmak istediğin şeyler olmuştur. Mesela Afrika böyle bir ülke, şöyle bir ülke diye. Faydalı olacağını düşündüğün şeyler varsa bize de fayda sağlayacağını inanarak soruyoruz sana. Çünkü inşallah bize de nasip olacak bu yaz Afrika.
Evet, tecrübe Afrika açısından.
Tecrübe açısından evet, böyle faydalanacağımız birkaç bilgi ekleyebiliriz.
Buraya. Evet, biz tabii kısa durduk. Bir ay kadar durduk. Ancak dil eğitimi için istifade etmiş bulunduk. Ayrıyetten kültürel etkileşim için çok müspet sonuçlar, neticeler doğuruyor. Oradaki insanlarla hallenebilmek, o insanların neye değer verdiğini görebilmek. Şimdi bizim İstanbul'da, Türkiye'de elhamdülillah maddi bazıları eleştirse de ben Afrika'yı gördükten sonra gayet iyi bir maddiyata sahip olduğumuzu, maddi güce sahip olduğumuzu düşünüyorum. Yani kendi, bugün de konuşmuştuk bir arkadaşımızla, kendi düşüncemdir ama herhalde Allah Celle Celaluhu'nun dünya üzerinde şöyle bir dengesi var. Maddiyatın çok yüksek olduğu beldelerde, ferdi olarak demiyorum tabii, içtimai olarak, toplumsal olarak maneviyat biraz daha aşağıya çekiliyor. Benim anladığım kadarıyla Afrika seyahatimden sonra böyle bir düşünce hasıl oldu. Maddiyatın az olduğu bölgelerde ise maneviyat hakikaten zirve teşkil ediyor. Hatta o Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin de Afrika'da maneviyatın yüksek olduğu ile ilgili bir sözü kulağıma gelmişti. Sıhhatini bilmiyorum, kendim duymadım ama. Biz oraya gittiğimizde bizi insanların samimiyeti noktasında hakikaten ben Türkiye'de yakın arkadaş, yakın çevrem haricinde insanlarda görmediğim bir samimiyetle karşılaştım orada. Bir hastalık, musibet denk gelmişti bize. Evet. Humma rahatsızlığına tutulmuştuk orada. Sinekten geçti herhalde, tam da bilmiyoruz. Orada tabii maddi bir yoksulluk olduğu için gerek ilaç sanayinde olsun, gerek yiyecek içecekte olsun iyi bir beslenememe de arkasından geldi. Kilo verdik vesaire. Orada mesela Allah razı olsun, buradan teşekkürlerini de iletiyorum. Hayrat Vakfı bilindi malum üzere Hüsnü Altınbaşak Hoca'nın kuruması, Said Nursi Hazretleri'nin talebelerinin. Bize hakikaten orada hiç tanımadığımız insanlar, gerek Afrikalılar olsun gerek Hayrat Vakfı'ndaki kardeşler olsun, öyle bir ilgi alaka gösterildi ki herhalde yani annemin babamın göstereceği ilgiyi onlar da elhamdülillah gösterdiler. İki günde bizi ayağa kaldırdılar. O hastalık yanlış bilmiyorsam iki hafta durdu, ama insan öldürme tehlikesi var. Tabii buradaki samimiyetleri müşahede ettikten sonra yani Afrika denildiği zaman önceden böyle sadece aklımda hep menfi şeyler oluşurdu. Vahşi hayvanlar, yoksulluk, böyle insanlar da biraz vahşice böyle insanları sana, halbuki hiçbir alakası yok. İnsan gördüğü zaman tabii burada Müslüman bir toplumun olması, o etkeni de unutmamak gerekiyor. Yani
şu oldu ama toplum, sende değil mi Ömer? Yani Afrika'ya gitmeyen Ömer'le Afrika'ya giden arasında şu an fark var.
Tabii ki de. Zaten ben bu dernek projeleri, bahsettiğimiz bir önceki reklam öncesinde bahsettiğimiz projelerin tamamını, sistemini vesaire Afrika'da kurdum. Yani not defterimi aldım, notlarımla orada gördüğüm yoksulluk, bizim o insanlara sahip çıkmamız, eski ecdadımızın yaptığı gibi tabiri caizse kendi içimdeki bir hilafetlik sistemiyle diyeyim. O insanlara sahip çıkmanın gerekliliğini duydum kendimde. STK'larımızın bu konuda ne kadar başarılı iş yaptığını da müşahede ettim. Gerek İHH olsun, gerek Hayrat Vakfı olsun, Hüdayi Vakfı, Semerkant olsun. Elhamdülillah kendi vakfımız, kendi insanımızın da ne kadar bu hizmetlere gönül dolgunluğu olduğunu, gönlünün bu hizmetlere ne kadar yatkın olduğunu müşahede ettik. Yani siz de gittikten sonra muhakkak bir şeylerin değişeceğine inanıyorum sizde de. İnşallah Allah şimdiden seyahatinizi mübarek eylesin diyelim o zaman.
Amin. Allah razı olsun. Seyahatten bahsederken burada aklıma akıncılar geldi. Osmanlı döneminde olan akıncılar. Akın akın. Hani bir yere giderlermiş ya. Evet. Hatta orduya gerek kalmazmış. Onlar gidip bazen fethettikleri bile olurmuş. Tam da yazının orta kısmında bu konuyla alakalı bir bölüm var. Oradan devam edelim.
Paylaşalım.
Bir zamanlar akıncılarımızla dünyayı akan bizler, akmayı bıraktığımız için fetihlerin anahtarını kaybettik. Bizde akıncılar mefhumu sadece savaşan erlere değil, aynı zamanda kavimlerin bilgisini toplayan, gittikleri muhitlerde tebliğ vazifesini yerine getiren alperenleri ifade eder. Bugün bizden devralarak Avrupa seyyah araştırmacılarıyla dünyanın her yerine akmakta, kavimlerin bilgisini ansiklopedilerde toplamaktadır. Bu bilgiler sayesinde dünyayı avuçlarında tutmaktadır Avrupa. O halde yeniden akmaya başlamalıyız. Akın akın dünyaya akmalıyız. Şimdi Afrika dedik ya, Afrika bu yüzden önemli. Dünyaya akmamız lazım. Dünya gerçekten bizi bekliyor. Burada böyle hani spesifik ya da uç bir laf yok. Ütopik bir şeyden bahsetmiyoruz. Dünya bizi bekliyor.
Tabii ki de, tabii ki de.
Dünyada görmediğimiz ne kadar yer varsa görmeye mükellefiz değil mi?
Ben de öyle düşünüyorum.
Ulaşmadığımız kim varsa vebali bizde mi?
Bizdedir.
O zaman gitmemiz lazım abi. Hicret. Hicret kopmaktır. Geri dönmemek üzere çıkmaktır. Açmak için çıkmak gerekir. Değil mi? Arapçada hangi fiile karşılık geliyor bu? Açmakla çıkmak. Hareç ile mahreç mi oluyor?
Evet, nasıl hariç, harece fiili.
Harece fiili.
Harece'de çıkmaktan geliyor. Fetih de fetaheden.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye göç ettikten sonra Mekke Müslümanlar açılmıştı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geri dönmemek üzere çıktığı için hala Medinelidir. Çünkü geri dönmemek üzere çıkmıştır. O yüzden Medine'li olmuştur artık o. Hicret ettiysen artık oralısın. Öyleyse kaleleri önce içeriden fethetmeyi denemelidir. Gönüllerin kapılarını sonuna kadar zorlamalıdır. Sabretmelidir, gayret etmelidir. Olmuyorsa hicret etmelidir. Hicretin hicranına sabreden dimalara Allah elbette apaçık bir fetih açacaktır.
Evet.
Sefer örtüleri kaldırıp atmak demektir. Bunun için konulan hedefe yüzlerce kez gidip gelmek demektir. Rıhlet, seyahat ve hicretle donandıktan sonra cehaleti saklandığı gizli kuyulardan çıkarmak üzere yola koyulmaktır. Burada değil mi bak, cehalete hemen vurgu yapılmış. Cehalet olduğu zaman da aslında rıhlet, seyahat, hicret, sefer
önüne bir set çekiyor aslında.
Önüne set çekiyor değil mi Ömer? Yani cehaletin baki olması da değil mi? Ne büyük bir kaybediş insan açısından.
Allah muhafaza eylesin bir... cehalet. Cahillerle oturanlara iyi bilir. Yani İmam Şafii Hazretleri'nin bir sözü var. 40 cahili, bir cahili 40 delille yenemedim. 40 alim bir delille yendim diye. Cehalet Allah muhafaza eylesin hakikaten. Çok büyük setler çekiyor insan. Bir ön yargı oluşturuyor. O konuda hiçbir bilgisi yoksa konuşması tehlikeli sonuçlar doğuruyor vesaire. Buradaki seferle de Selim abi gerçekten iyi bağlamış yani seferle
evet.
Cehalet.
Bir de şöyle bir şey var. Şimdi bilgisizlik ayrı bir şeydir. Bir insan bilmiyor olabilir bir konuyu.
Tabii gayet ki de, normal tabii de, bir şeydir. Gayet normaldir. Ki hepimizin bilmediği...
Milyonlarca tabii. Şey var. Hatta milyarlarca belki dünyada şu an bilmediğimiz konu var.
Tabii.
Alimlerimizin de değil mi? Ulemanın da bilmediği konular, bilmediği noktalar olabiliyor. Fakat bilmediğinde ısrar etmek değil mi? Ne büyük bir acı yani.
Zaten aslı cehalet oluyor. Cehalet genelde halkımız bir şey bilmemek olarak algılıyor ama bence bir şey bilmemek tam olarak bir şey bilmemek değildir yani. Dediğin gibi bir bilinmeyen, bilmediği mevzuat üzerinde de biliyormuşcasına davranan asli cehalet budur.
Hı hı. Evet.
Böyle düşünüyorum.
Seferden bahsetmiştik. Sefer belki de cehalete vurulacak son darbedir. Cehalete vurulacak son darbe. Cehaleti götürecek, olduğu yerden temizleyecek. Hakikati apaçık etmektir. Bütün şartların yerine getirdikten sonra kızıl elmaya ulaşmak için yola koyulmaktır. Fetihler seferlerle müyesser olur. Siret-i Nebi'de seferin adı hicretten sonra vakti geldiğinde Mekke yürümektir.
Evet.
O zamanki sefer cehaletin timsali Mekke'ydi. O halde bu zamanki sefer cehaleti ne temsil ediyorsa onun olmalıdır. Yapacağımız en büyük sefer şu an cehaleti ne temsil ediyorsa, cehalet neredeyse oraya gitmektir. Medine'den Mekke'ye sefer. Ama Mekke'den Medine'ye hicret.
Evet.
Mekke'den Medine'ye gidiyordu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Niye? Sefere çıkmıştı. Sefer yapıyordu. Cehaleti yenmeye gidiyordu. Şimdi biz de bakacağız diyor. Çok güzel bir aslında.
Evet, güzel bir,
çok güzel bir örnek
güzel
olmuş.
Güzel bir yere bağlamış.
Evet yani.
Kişinin yine en başta okuduğumuz gibi Lütfü abi bahsetti. Kişinin kendine doğru dönüşü de aslında en büyük seferlerden biridir yani. Kişinin kendine döndükten sonra oluşacağı varabileceği noktalar müspet olduğu sürece aslında en güzel ve en büyük seferlerden biridir ki bu bugün tarihe ismini nakşetmiş insanların tamamı ilk önce kendi seferlerini başarıyla sonuçlandırdıktan sonra diğer toplumlara belli bir öncülük yani seferle oraları açıp oralardaki insanları ihya etme yolunu tutmuşlar. Benim gördüğüm kadarıyla bu böyledir.
Fetih ancak hakkı adanmış ruhlara kolay kılınır. Hakkı adanmış ruhlar ise yeryüzünü kendilerine mescit kılanlardır. Simalarında secde izi olanlardır. Bineklerinin üzerinde göçenlerdir. Yeryüzünde ilim için rıhlet, ibadet ve tefekkür için seyahat, geri dönüp zulmü kökünden koparmak için hicret, zulmü kaldırıp hakkı hakim kılmak için diğer diğer sefer edenlerdir.
Maşallah.
Hakkı
çok
hakim kılmak için diye düzeltelim.
Allah razı olsun diyoruz.
Selim abimizin eline sağlık, yüreğine sağlık diyoruz. Güzel bir yazıyı paylaştık.
Evet, şimdi ben de sana bir soru sormak istiyorum. Burada hep soruları sen soruyorsun.
Estağfurullah. Tabii buyurun.
Programımızın başında sormuştun bana fetih. Fetihten ne anlıyorsun diye. Aynı şeyi ben de sana tekrardan sormak istiyorum. Fetih dendiği zaman sende hangi kapılar açılıyor? Ne düşünüyorsun?
Ben o zaman hemen böyle biraz politik bir cevap vereyim. Genç Dergi'nin Mayıs sayısı benim için burada önümde dururken yani buraya bakarak çok rahat cevap verebiliyorum. Nuri Pakdil güzel bir örnek vermiş. En büyük fetih insanı yeniden inandırmaktır. Ben de bu bağlamda bir ifadede bulunayım o zaman. İnanmak bana sorarsan en büyük fetihtir. Aslında bu tabii şey çerçevesine bakarsak, felsefik çerçevede bakarsak herkes için geçerli bir kaide.
Doğru.
Neye inanıyorsan onu fethedeceksin aslında. Niyeti düşmüş bir kere kalbine. İnandın, niyet ettin, hadi yürü, durma artık. Harekete geçmiyorsan zaten tembelsin.
Gerçekte inanmamış oluruz.
Gerçekte inanmamış oluyorsun yani. İnandıysan zaten harekete geçeceksin. Şimdi ben inandım. Niye inandım? Radyoda değilim, program yapmaya inandım. Bunun için buraya gelirim. Gelirim kardeşim. Yani otobüs gelmese taksiyle gelirim. Yürüyerek gelirim.
Engeller yıldırmaz.
Engeller diyorsun. Yıldırmaz. Şimdi Afrika'ya gitmek istiyorum. Afrika'ya gitmek istiyorum. Burada ağzıyla konuşalım. Afrika'ya gitmek isteyip de gitmeyen bir insan ağzıyla konuşalım mesela. Afrika'ya gitmek istiyorum. Benim adım diyelim Mehmet. Ben Mehmet. Afrika'ya gitmek istiyorum ama gitmiyorum. Neden? Korkuyorum. Neden? Bilmediğim bir ülke. Neden? Hiç gitmedim. Neden? Hiç duymadım. Ya tamam da nedenleri sıralarsak zaten bir dünya şey çıkar. Bir dünya şey çıkar. Devam edelim mesela. Afrika'ya neden gitmiyorsun? Bilmediğim bir yer. Tanımadığım bir kültür. Orada işte iç savaş var deniliyor. Orada hastalık
yokluk
var deniliyor. Orada yokluk var deniliyor. Kardeşim biz seni zaten o yüzden oraya gönderiyoruz. Yani yokluğu gör diye gönderiyoruz. Sen burada musluğu çevirdiğin an şarıl şarıl su akarken oradaki insanlar buraya geliyorlar, bakıyorlar. Musluğu bir çeviriyorlar. Şarıl şarıl su akıyor. Şaşırıyorlar.
Evet.
Şaşırıyorlar.
Beyaz Müslüman gördüklerine
beyaz
şaşırıyorlar.
Beyaz Müslüman gördüklerine hakikaten. Şaşırıyorlar değil mi? Nijer'de
böyle bir zulüm var maalesef.
Bir video vardı mesela değil
meşhurdur
mi?
Meşhurdur ya. Çok
meşhur bir video.
Çok güzel bir videodur o.
Nijer diye bir ülke. Sokakta Kur'an okuyorlar. Güzel siyahi abilerimiz, hocalarımız.
Kıraati de çok hoş.
Kıraati de harika. Onların zaten gırtlak yapıları muazzam. Gerçekten. Bilal Habeşi'nin soyu sonuçta
evet.
Değil mi? Bizim seyyah abimiz de kamerayla geziyor. Bakıyor. Kur'an sesini duyunca oturuyor yanlarına. Tam onlar ayeti bitirdikten sonra bizim beyaz abimiz, yani beyaz tenli abi, sadakallahu lazim diyor.
Evet,
adamlar şoka giriyor abi. İlk defa görüyorlar beyaz Müslüman. Şimdi bizim Afrika'ya giden arkadaşlarımız anlatıyorlar. Diyorlar ki biz Afrika'ya ilk gittiğimiz günler bizi herkes Hristiyan zannediyordu. Çünkü hiç Müslüman gelmemiş. Ne yapmışlar bizim abiler? Zaten sakallı bir çoğu. Kafalarına takke takmışlar. İmajın önemi. Türkiye'de sen takke taktığın zaman Müslüman, %99 Müslüman olan bir ülke olsa bile, değil mi? Öyle ifade evet. kullanıyoruz ama yani çeşitli gruplardan ya baskı mekanizmaları oluşturabiliyorsun kendi üzerinde.
Maalesef.
Ama orada o imajı yakalıyorsun ve insanlar sana gördükleri zaman alkışlıyorlar yani. Evet. Müthiş bir şey bu.
Şimdi bir hatıra aklıma geldi. Dedik ya insanlar beyaz gördükleri zaman Hristiyan aklına geliyor diyor. Bizde de biraz daha farklı bir sonuç, netice elde etmiştik. Bir orada Kadiri Tarikat Şeyhini ziyaret etmiştik. İsmini tam hatırlayamıyorum. O zatın vekili, bizler mescide girdiğimizde şöyle, ben tabii yarım yamalak, o zaman Arapçam biraz daha zayıftı, hazırlık sınıfının yazıydı. Osmanlı evlatları tekrardan aramızda diye, benim böyle aradan seçip anlayabileceğim şekilde, şimdi böyle düz aktarıyorum ama, tekrardan aramızda dediğinde hakikaten çok farklı bir duygu yaşamıştım. Yani tüylerim ürpermişti. Demek dedim ben bu zamana kadar böyle bu şuurda değilmiş. Tekrardan bizlerle beraber oldular ve ne zamandır oralara artık gidilmiyorsa, tabii STK'lar çalışmalar yapıyorlar ama her bölgede değil. Demek bizlere o duyulan bir hasret var. Bir de bu tabii. açıdan da bakmak gerekiyor.
Ya sadece mesela, bak bunu örnek verelim hemen istiyorsan. Geçtiğimiz haftalarda değil mi? Mehmet Görmez Kudüs'teydi.
Evet.
Cuma namazı kıldırdı, cuma hutbesi yaptı.
Evet.
Filistin halkı, yine Arap kavminden gelen bir halk, nasıl bir tepki verdiler, nasıl bir reaksiyon verdiler, ne kadar mutlu oldular değil mi?
Ve sahip çıkıyorlar.
Sahip
hiçbir
çıktılar.
Şekilde yani. Çünkü bu konuda bir açlık var anlaşıldığı
evet,
üzere.
Mescid-i Aksa'da Türkiye'nin Diyanet İşleri Başkanı cuma kıldı, hutbe yaptı. Binler orada onu dinledi.
Allah razı olsun.
Ondan bir hafta sonra Ürdün Kralı gitti. Ürdün Kralı diyorum. Düzeltelim, orada Ürdün Kadısı değil mi? Çünkü oradaki Mescid-i Aksa'nın hakimiyeti vakıf olarak Ürdün'deki vakfa ait. Yani Mescid-i Aksa'nın koruması, düzenlenmesi oradaki Ürdünlü bir vakfa ait. Oradaki kadı gitti, Ürdün Kadısı. Adama cuma kıldırmadılar. İndirdiler adamı.
Allah Allah.
Niye? Niye? Yok, tabii yok. Niye? Çünkü kardeşim buraya Türkiye geldi. Buranın sahibi Türkiye psikolojik olarak. Filistin halkı bunu söylüyor. Bizim dün Kudüs'le alakalı programda TİKA'nın, Diyanet'in artık şeyleri var. Faaliyetleri var. Kudüs'le alakalı programlar yapıyorlar. Seferler düzenliyorlar.
Evet, bu arayı
umre değil mi? Şey. Diyanet evet. artık umre ziyaretini Kudüs'ü de ekledi.
Evet.
Niye? Abi orada artık sıkıntı var. Savaş var. Orada.
Sahip çıkılması gerekiyor.
Tabii sahip çıkılması gerekiyor. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'den Mekke'ye sefer yaptı. Hicret etmedi. Değil mi?
Evet.
Mekke'den Medine'ye hicret etti. Şimdi biz ne yapacağız abi? Hicreti nereye yaparız? Mekke'ye yaparız.
Evet. Seferimiz, seferimiz,
ama seferimiz Kudüs'tür.
Olmaz, tabii
her zaman.
Filistin'e.
Seferi Kudüs yapmamız lazım. Seferi Afrika yapmamız lazım. Seferi bizi çağıran her yeri yapmamız lazım.
Evet,
bizi neresi çağırıyorsa.
Nurettin Yıldız hocamızın şöyle bir sözü vardı. Bana çok manidar gelmişti. Kudüs ümmetin okçular tepesidir demişti. Hakikaten belli bir dönemde biz Kudüs'ü, Filistin'i unuttuk.
Evet.
Abdülhamit Han Hazretleri'nin sahip çıktığı davaya farkında olmadan herhalde biz ihanet etmiş bulunduk. Allah uyandırmayı, uyanık olmayı, agah olmayı nasip eylesin. Bu davaya sahip çıkanlardan razı olsun diyelim.
Evet, Allah razı olsun.
Aa.
Yani güzel bir birliktelik oldu Ömer. Gerçekten Allah
evet,
razı
ben
olsun.
Ben teşekkür ederim.
İnşallah dinleyicilerimiz
de. İnşallah faydalı olmuş.
İnşallah, inşallah. Sürçülisan ettiysek evet. de affola. Genç zamanının konseptini tekrar anlatmaya lüzum yok ama biz böyle gençliğin nabzını tutmaya çalışan, gençlerle buluşturmaya çalışan, genç kalmaya çalışan insanlarız. Allah'ın izniyle bu yolda programımızda konsepti bu şekilde ilerliyor. Fetih'ten bahsettik. Fetih temalı bir program oldu. Sonra rihlet, fetih, sefer,
hicret
bunları açtık birazcık. Bunların üzerinde durduk. Genç Dergi'nin Mayıs sayısından güzel parçalar, bölümler paylaştık. Şimdi de programımızın sonuna geliyoruz. Eklemek istediğin bir şey var mı? Yani aslında senin üzerinde de çok konuşamadık. Daha çok fikir atmosferi üzerinde.
Fikirler bence daha önemli.
Öyle mi diyorsun?
Şahsiyetlerden çok. Ben fikirleri daha çok önemsiyorum. Tabii son bir şey söylemek gerekirse gençlerimize, daha doğrusu ruhu genç kalmış
kardeşlerimize.
Tabii kardeşlerimiz, evet. abilerimiz,
gençlerimiz deyince sanki
tabii.
50 yaşında hoca gibi
tabii. Yok, ifade anlamı çıkabilir. Gençlerimizden kalsın bizimle beraber aynı yolda yürüdüğümüz insanları kastediyoruz. gençlerimize ve genç kalmış ruh sahibi ablalarımıza, abilerimize, büyüklerimize özgüven benim en çok üzerinde durduğum kendi hayatımda. Özgüvenlerini asla yitirmesinler. Savundukları davaları hangi şartta, hangi mekanda, hangi zamanda olursa olsun savunmalarını. Bu yolda tabii doğru her yerde söylenmez usulünü de unutmadan, es geçmeden doğruları herkesle her zaman ve mekanda paylaşın. Bunu özellikle bir rica olarak, kardeşinizden bir tavsiye olarak sizlerle paylaşıyorum. Bu paylaşımlardan en yakınlarımızdan başlayarak etrafımızdaki bütün insanlara yavaş yavaş açılarak bu fethi gerçekleştirmek gerekiyor diye düşünüyorum. Bunun için manevi hicret, manevi seferlerden çekinmemek, maddi kaygılardan çekinmemek gerektiğini düşünüyorum. Buradaki imkanları bize sağlayanlara teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun.
Eyvallah. O zaman yavaş yavaş biz de programı sonlandıralım.
Aslında bir paylaşım zikredecektik ama tabii, unutuldu. Bu İstanbul'un fethinden bahsetmişken bir blogda bir yazıya denk gelmiştim. İstanbul'un fethiyle ilgili hadise farklı bir bakış diye.
O zaman şöyle yapalım. Vaktimiz var biraz da. Dilersen paylaşalım onu da dinleyicilerimizle.
Olur, ben
öncesinde ben bir not geçeyim.
Twitter.com/gençzamani,
facebook.com/gençzamani bizleri takip edebileceğiniz sosyal ağlarımız. Şimdi Ömer Faruk Bozdemir bizlerle güzel bir kıssa paylaşacak. Kısa mı diyelim? Ne diyelim buna?
Yani yaşanmış bir olay. Yakın yaşanmış zamanda oldu. İmam Zeyd Şakir diye bir imamın bir soruya verdiği cevap var.
Paylaşalım.
Bir farklı bir görüşe mezhebe sahip bir insan bir kişi tarafından tarikatlar ve eşari mezhebiyle ilgili bir soru soruluyor İmam Zeyd Şakir Efendi'ye. Şu şekilde bir cevap veriyor. Sorunuza en iyi cevabı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin İstanbul mutlaka fetholunacaktır. Onu fetheden kumandan ne iyi bir kumandandır ve onu fethedecek ordu ne iyi bir ordudur mealindeki hadisi vermektedir. Eşari ve tarikatlar hakkında soru soruyor. Çok ilginç bak. İstanbul fethiyle cevap veriyor. Sonra diyor ki şu ifadeleri kullanıyor. Bu hadis İmam Hakim'in Müstedrek'inde yer alan ve İmam Zehebi tarafından da teyit edilmiş bulunan sahih doğru bir hadistir. Biliyorsunuz hadiste sahih, gayr sahih yani sahih olmayanlar ve sahih olanlar diye iki kısma ayrılıyoruz. Daha tafsilatlı da özet olarak. Devamında şu ifadeleri kullanıyor. Peygamberin övdüğü İslam kumandanı Fatih Sultan Mehmet, buraya dikkat edelim, İtikat mezhep bakımından Maturidi'ydi diyor. Maturidi mezhebine sahip. Ve tarikat mensubiydi. Şeyhi vardı. Malum Akşemseddin Hazretleri. Hanefi fıkhına, mezhebine bağlıydı. Ordusu da böyleydi diyor. Bak enteresan bir pencere açmış.
Evet.
Yani Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin itikadi, ameli mezheplerini söylüyor. Tarikat bağlılığını ifade ediyor. Ordusunun da böyle olduğunu söylüyor. İşte burası çok dikkat edecek bir husus. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu ve ordusunu müjdelemişti diyor.
Evet.
Yani burada aslında gidilen bu yolların sıhhatine, doğruluğuna da bir işaret var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne güzel kumandan dediği, ne güzel ordu dediği insanlar bu mezheplere, bu yollara baş koymuşlar. Tarikatlar olsun tabi burada ehli sünnet çerçevesi içinde diyorum. Mezhebidir, itikadi mezhebidir, tarikat yoludur. Demek ki bu yolda giden insanların da doğru yolda olduklarına bir işaret ediyor hadis.
Evet.
Çünkü ordu da kumandan da bu şekilde. Bunu paylaşmak istedim. Tabii ki de kabul edenler olur, etmeyenler olur ama.
Yok, çok teşekkür ediyoruz.
Çoğu insanın kaçırdığı bir nokta. Güzel bir yakalamış
burada,
yani.
Burada zaten hani yolun güzelliğinden bahseden bir şey bu. Sen de zaten bu amaçla paylaştın. Yolda olmanın güzelliğinden. Yani yola çıkmak zaten değil mi? Yola çıkmadan sefer de mümkün değil. Fetih de mümkün değil. Yola girmekten bahsettik. Bir yolda olmaktan bahsettik. Bu yolu çeşitli anlamlarla, çeşitli fikirlerle yorumlayabiliriz. Bu tamamen kişisel bir şey olabilir. Vicdani bir şey olabilir. Bundan bahsetmedik biz. Sadece bir yolda olmaktan bahsettik.
Tabii, bu yolda olanların kendilerine göre doğru yolda olduklarını bir küçük bir ispattır yani, delildir.
Evet. Salihlerle birlikte olmaktan bahsettik. Salih amel işleyenlerle. Adımız da Salih bu arada. Onu da belirtelim. Evet. Salih Yüzgenç. Evet. Kıymetli dinleyenlerimiz, Genç Zamanlı programının sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere.
Allah'a emanet
olun. Sürçülisan ettiysek affınıza sığınıyoruz. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyoruz. Allah'a emanet olun efendim.